Ayrım 18.
Ona göre bilinç, kendinin hem yönetmen hem de nesne olduğu durumlarda kullanılan çok etkili bir programlama aygıtıdır. Buna karşılık Glasgow Üniversitesi'nden Kurt Oatley, zihinsel süreçleri daha iyi anladıkça bilinci olan ihtiyacın daha az olduğunu görüyor gibiyiz demektedir. Oatley, bilincin fikrimizi değiştirdiğimiz zamanlar beynimizin dünyayı yeniden yorumlaması ya da yaşamlarımızdaki değişen şartlara uyum sağlaması gibi daha köklü işlevleri olabileceğini düşünmemiz gerektiğine inanmaktadır. Ona göre dünya görüşümüzde meydana gelebilecek bütün değişikliklerle başa çıkabilmek için de bilince ihtiyacımız vardır. Eğer bu düşüncelerden herhangi birinde biraz olsun gerçek payı varsa, o zaman sorularımızı iki grupta, hayvanların vücutları hakkındaki sorular, bir gün cevabını bulmayı umduğumuz ve zihinlerine ilişkin sorular, cevabını hiçbir zaman bulamayacağımız toplamamız gerekmemektedir. Tersine nasıl ki oksijen taşıyan moleküller ya da ayakların incelemesi, biyoloji biliminin kapsamındaysa, onlar gibi olan hayvanlar da bilincin araştırılması konusu da biyolojinin kapsamına alınmalıdır. Hayvanlar bilinciyle ilgili soruların cevaplandırılması çok zor olabilir ve bunlar yeni düşünce biçimleri gerektirebilir. Ama zaten evrenin oluşumu ya da maddenin doğasıyla ilgili sorular da fizikçilerin yeni düşünce biçimleri geliştirmelerini gerektirmiştir. Bunlar Newton fiziğinin geleneksel yaklaşımlarından daha az fiziksel değildir. Bunun gibi biyologlar da yeni düşüncelere yer açabilmek için bilinçle ya da beynin nasıl çalıştığı ile ilgili düşüncelerini yeniden düzenlemek zorunda olabilirler. Felsefeci Daniel Dennett, bilinçle ilgili düşünce biçimimizin köklü bir değişikliğe ihtiyaç gösterdiğini savunmaktadır. Bilince bakışımızı gözden geçirirken onu bilimsel açıklama için uygun bir konu olarak görmemiz gerektiğine inanır. Cesur bir biçimde bilinci açıklamak adını verdiği kitabında bilinci tek bir akım olarak gören ve daha da yaygın biçimde onu kafamızın içinden dışarıya bakarak anlamaya çalışan bir insan olarak canlandıran düşünceleri eleştirir. Çünkü bu dışarıya bakan kişinin kim olduğu ve onun kafasının içinden neler geçtiği sorusunu gündeme getirecektir. Dennett bunun yerine bilinci, beynin değişik bölgelerinin aynı anda değişik işler yaptığı ve olayları kendine göre yorumladığı bir çeşit yaratıcı kargaşa olarak görür. Ona göre ortada tek ve doğru bir yorum yoktur. Birçok kanaldan sürekli gönderilen parçalar vardır. Merkezi ve bütünlüklü bir ben olduğu yanılsaması sadece bir yanılsamadır. Burada Dennett'in düşüncelerine hak verme girişiminde bulunmayacağım. Sadece kitaplarından birkaçını okumanızı öneriyorum. Bu kitaplar çok heyecan verici olduğu kadar eğlendiricidirler. Biraz zihinsel bir yastık dövüşüne benzer. Altını çizmek istediğim nokta, onun da bilinci bilimsel olarak araştırma yoluyla üzerindeki giz perdesini kaldırmaktan yana olduğudur. Bunu yapabilmek için bilinçle ilgili düşüncelerimizi ters yüz etmemiz gerekse bile. Dennett, Dennett olduğu için bunu yapmaktan korkmamaktadır. O halde eğer bilinçten neyi anladığımızı ve onun ne olduğunu yeniden düşünmeye hazırsak, o zaman belki bilincin bilimsel kavrayışın dışında ve öteki bütün biyolojik olgulardan farklı olduğunu düşünmeyiz. Eğer bilincin ya da öteki biyolojik olguların saptayabileceğimiz bir işlevi ya da işlevleri varsa, bunlar bilimin bir parçası olarak araştırılmalıdırlar. Bu yapılmadan hayvan ya da insan davranışı ile ilgili kavrayışımız eksik kalacaktır. Bırakınız hayvanları, insanların bilinçli farkında olmalarıyla ilgili konuların bile bize çok zor gelmesi belki de şimdiki cehaletimizin ya da onu tanımlamaktaki yetersizliğimizin bir yansımasıdır. Ancak şu anda bilmemek hiçbir zaman bilemeyeceğini düşünmekten farklıdır. Biri hayvanların bilinci konusunda şimdikinden daha çok şey bilmemiz zamana bağlıdır derken öteki bunu mantıksal engeller yüzünden hiçbir zaman bilemeyiz demektedir. Eğer bilincin hayvanların yaşamında önemli ve ciddi bir işlevi varsa o zaman biyolojiye ait bir konudur ve biyoloji onu kabul etmeye hazır olduğunda da hak ettiği yeri alacaktır. Ancak biz şimdilik hayvanlardaki karmaşık zihinsel süreçlere, düşünme ve hissetme ilişkin bu kitapta sunduğumuz bulgulardan yola çıkarak hayvan biliciyle ilgili araştırmalarda hangi noktaya geldiğimize bakacağız. Bazı hayvanların içsel zihinsel bir dünyaları olduğu ve bu dünyayı kısmen bize benzeyen biçimde düşünerek yönlendirdikleri varsayımıyla açıklanabilecek biçimde davrandıklarını görmüştük. Sıralama ve sayı kavramları sadece insan beynine özgü değildir. Rakiplerin ne yapacağını önceden tahmin ederek ona göre davranış geliştirmek ve başkalarının güvenilirliği konusundaki ayrıntılı bilgilerden yararlanmak da sadece insanlara ait beceriler değildir. Ayrıca bazı hayvanların içinde bulundukları durumlara, bunları değiştirmek ya da uzatmak ve tekrarlamak için her şeyi yapacak kadar önem verdiğini, bunun bizim bir şey hakkında güçlü duygular taşıdığımız benzer durumlardaki davranışımıza benzediğini de görmüştük. Tabii öteki bazı türlerin bu yönleriyle bize benzemeleri, mantıksal olarak bilinçli farkında olma açısından da bizim gibi oldukları sonucuna götürmez. Kuşkuculuğumuzu sürdürebilir ve bilinçli bir zihin olmadan da davranış benzerliği olabileceğini söyleyebiliriz. Hayvanların tamamen bilinçsiz olarak sayı sayabileceğini, hatırlayabileceğini ve yeni bir durumda ne yapmak gerektiğini bulup çıkarabileceğini ileri sürebiliriz. Bilinçli hiçbir duygu taşımadan da bir şeyden kaçınmak için uğraşıp dinleyebileceklerini düşünebiliriz. Mantık bunların hepsinin mümkün olduğunu söyler. Ama mantığın bize söylediği iki şey daha vardır. Birincisi, bu temelden hareket ettiğimizde öteki insanların da bilinçli olmayabileceğini kabul etmemiz gerektiğidir. İkincisi ise bilinçli farkında olma konusunda bir benzerlik olmadan da davranış benzerliği olabileceğini savunmak için çok özel gerekçelere ihtiyaç duyulacağıdır. Bu demektir ki, eğer başka insanların belli yönlerde bize benzemesinden hareket ederek benzerlik kurma yöntemiyle bilinçli olduklarına karar verebiliyorsak, aynı özellikleri gösteren öteki türlerin bilinçten yoksun olduğunu savunmak çok zor olacaktır. Öteki insanların da bilinçli olduklarından emin olmamızın nedeni görüşleri, yaşam biçimleri ve dilleri değildir. Onların da bize benzer deneyimler yaşadığına inanmamızın nedeni davranışlarının karmaşıklığı, akılcı düşünme yetenekleri ve yaşadıklarının onlar için önemli olduğunu bize gösterebilmeleri gibi olguların toplamıdır. Artık biliyoruz ki bu üç özellik, karmaşıklık, düşünme ve dünyaya önem verme öteki türlerde de mevcuttur. Dolayısıyla bu bizi onların da kendilerinin bilinçle farkında oldukları sonucuna yöneltebilir. Elimizdeki bulguların terazideki dengesi de gerçekten öyle oldukları yönünde ağır basmaktadır. Occam'ın usturasını kullanarak ulaştığımız en basit varsayım ve bunu reddetmekte kesinlikle bilim dışı görünmektedir. Bilim dünyası dışındaki bir kişiye bunu reddetmeye girişmek bile şaşırtıcı gelse de şüphecilik, hatta doğrudan muhalefet bilim çevrelerinde hala yaygındır. The Question of Animal Awareness, hayvanlarda farkında olma ve Animal Thinking, hayvanlarda düşünme gibi kitaplarıyla bilim insanlarının hayvan bilinci konusunu ciddi olarak ele alması için herkesten çok çaba gösteren Donald Giriff'in, davranış bilimciler arasında hala konunun araştırılmasına itiraz edenler olduğunu belirtmektedir. Griffin'in anlattığına göre bu bilimciler hayvanlarda bilincin araştırılmasını boşuna spekülasyon ya da daha kötüsü saygın bir bilimcinin uğraşmayacağı tabu bir konu olarak görmektedirler. Bu tavırlar doğru bilimin ne olduğuna ilişkin yerleşmiş inançlardan kaynaklanıyor gibi görünmektedir. 20. yüzyılın başlarında Amerikalı psikolog John Watson, o zamana kadar uygulanmakta olan psikoloji bilimini bütünüyle eleştiren çok etkili bir çalışma yayımladı. Freudçu psikanalizden öznel duyguların araştırılmasına kadar bütün geçmiş uygulamaların hiçbir işe yaramadığını savunuyordu. Çünkü ona göre bunlar öznel, ortaya konması mümkün olmayan ve dolayısıyla bilimsel araştırmaya uygun düşmeyen zihinsel durumlarla duygular ve düşünceler gibi ilgiliydiler. Bilim kapsamına sadece herkes tarafından görülebilen ve ölçülebilen davranışsal ve fizyolojik olguların alınabileceğini düşünüyordu. Zihinde olup bitenler, bu zihin başka bir insanınki bile olsa, kişisel ve ölçülmesi mümkün olmayan olgulardı ve bu yüzden kendini bilimci olarak kabul eden hiç kimse için geçerli bir konu oluşturamazlardı. Watson'ın daha sonraları davranışçılık olarak adlandırılan görüşleri, birçok bilimcinin insan ve hayvan davranışıyla ilgili düşüncelerini 1970'li yıllara kadar ciddi biçimde etkiledi. Hayvanların zihinlerinde olup bitenlerin araştırılması öylesine dışlanmıştı ki, görülebilir sonuçları olan düşünme ve sayma bile bilimin kapsamı içinde görülmüyordu. O zamandan bu yana ise neyin sınanabilir ve dolayısıyla bilimsel olduğuna ilişkin görüşlerde önemli değişiklikler oldu ve düşünmek, hatta hissetmek bile bilimsel araştırmalarda yer aldı. Ancak bilinç birçok kişi için hala bilimsel saygınlığın dışındadır ve onu biyolojik bir olgu olarak görme konusundaki isteksizlik hala devam etmektedir. Birçok bilimci kendini bu konuya adamadan önce hayvanlarda bilinç konusunda daha kesin kanıtlar görmek ister. Aksi halde daha önce söz ettiğimiz "bunu hiçbir zaman bilemeyiz" savına sığınır. Bu kuşkuculuk bazı yönlerden yararlıdır. Çünkü defalarca gördük ki hayvanların zihinsel yetenekleriyle ilgili araştırmalar garip bir biçimde gerçeği aşan değerlendirmeleri açıktır. İnsanların üzerinde çalıştıkları hayvanlara olan sevgileri, onlarla hayvanlar arasında kurulabilen yakın iletişim ve insanın hayvanlar söz konusu olduğunda çığırından çıkabilen kandırılmaya yatkınlığı, sihirbazların yararlandığı gibi Olgular hayvanların gerçekte olduklarından daha akıllı sanılmaları eğilimine katkıda bulunur. Bu şartlarda önce basit açıklamaların değerlendirilmesi ve eleştiri yıkıcı olmaktan çok yapıcı adımlardır. Ama deneyler bu basit açıklamaları geçersiz kılacak kadar ilerlediğinde en azından bazı hayvanların ilkel biçimlerde düşünebildiği ve kendileri için önemli olacak kadar haz ve acı duyabildikleri sonucuyla karşı karşıya kalabiliriz. O zaman içsel bilinçle farkında olmanın dışsal ve görünebilen belirtilerine rastlamış olma olasılığını ciddiye almamamız kesinlikle bilim dışı bir davranış olacaktır. Bilimsel bulgular kadar sağduyu da artık bizim dışımızdaki hayvan türlerinde de bilincin var olabileceğini düşünmek için adım atmayı gerektirmektedir. Bu adımı attığımızı varsayalım. Bunun gezegenimizdeki öteki hayvan türlerine bakışımız üzerinde ne gibi etkileri olacaktır? Devrim niteliğinde iki etkisi olabilir. Öncelikle daha önce hangi noktada durduğunuza bağlı olarak hayvanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin görüşlerinizde büyük bir değişiklik meydana gelebilir. Eğer yediğiniz, avladığınız, zararlı görerek yok etmeye çalıştığınız ya da beslediğiniz hayvanlar bu zamana kadar düşündüğünüzden daha çok bizim gibi iseler, o zaman hayvan hakları başlığı altında toplanan konulara ilişkin inançlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Öte yandan istemeyebilirsiniz de. İnsanlara nasıl davranmaları gerektiğini anlatmanın benim işim olduğunu her zaman düşünmedim. Amacım sadece onları yeterli bilgiyle donatmak ve ne yapacaklarına kendileri karar verirken bu kararı gerçek dünyanın yanlış bir görüntüsü üzerine değil, verilere dayalı doğru bilgiler üzerine oturtmalarını sağlamaktır. Bu kitabın sonunda da kimseye öteki hayvanlara zarar vermemelerini ya da kararlarını bu hayvanların acı duyabileceklerine bağlı olarak almalarını buyuracak değilim. İnsanların ahlaki kararlarını nasıl aldıkları bana hep anlaşılmaz görülmüştür. Ama genelde herkesin ahlak anlayışında bilinçli yaratıklar hiç bilinç izi taşımayan nesnelerden çok farklı tutulur. Bu kitapta insan dışındaki canlılarda zihinsel süreçlerin karmaşıklığına ilişkin bulguları ve bilincin varlığına ilişkin güçlü olasılığı ortaya koyarak belki de insanların onlara karşı tutumlarını az da olsa değiştirmelerine neden olmuşumdur. Ancak bu tutumların nasıl olması gerektiği konusunda kesin bir saptamada bulunmamaya dikkat ettim. Belki de yaptığım tek şey hangi hayvanlar hakkında kaygı duymamız gerektiğine ilişkin yeni sorular ortaya atmak oldu. Bilinçliler kulübüne adaylığını koyanlar sadece şempanzelerle akıllı papağanlar mı yoksa ötekiler de sıraya girebilir mi? Uçsuz bucaksız hayvanlar aleminde yaptıklarının farkında olanlarla olmayanları birbirinden ayıracak bir çizgi çizilebilir mi? Ben bu soruların bir cevabı olduğuna ve ilgili hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalarla bu cevapların bulunabileceğine inanıyorum. Eğer başka bir varlığa nasıl davranacağınıza karar verirken o varlığın ne kadar akıllı olduğunu bilmek sizin için önemli ise o zaman ahlak anlayışınıza uygun olarak hangi hayvanların akıllı olduğunu bulmak istersiniz? Eğer buna karşılık bir hayvanın korku, acı ya da hayal kırıklığı hissedip hissedemeyeceğini bilmek sizin için daha önemliyse, o hayvan hakkında daha farklı bilgilere ihtiyaç duyarsınız. Her iki durumda da cevaplar ilgili hayvanlar üzerinde yapılacak biyolojik araştırmalarla elde edilecektir. Bilim cevapları henüz bilmiyor olabilir, ancak bir gün bulacaktır. Hayvanların yetenekleriyle ilgili bulguların etik sonuçlarını merak edebilecek kişiler için kitabın sonuna bir okuma listesi ekliyorum. Bu kitaplar bizleri elinizdeki kitabın kapsamı dışında olan karar almanın ahlaki boyutlarını taşımaktadır. Ancak ben sizlere bir eşeğe getirdiğimi ve buradan nereye gitmek isteyebileceğiniz konusunda bir fikir verebildiğimi umuyorum. Hayvanlarda bilincin var olduğunu kabul etmenin ikinci olası sonucu ise bunun hayvanların biyolojisiyle ilgili bilgilerimizi, özellikle de davranışlarıyla ilgili olanları bütünüyle değiştirebileceğidir. Eğer bilinç hayvanları yaşamlarında daha başarılı kıldığı için evrilmiş biyolojik bir olgu ise, o zaman onu dışlayan herhangi bir açıklama çok eksik kalacaktır. Bilincin hayvanlarda da var olduğu kabul edilirse, hayvan davranışıyla ilgili çalışmalar birçok yönüyle köklü biçimde gözden geçirilmek zorunda kalabilir. Örneğin, eğer hayvanlar birbirleriyle düşünerek iletişim kuruyorlarsa, hayvanlar arası iletişimle ilgili araştırmaları bunu dikkate alarak köklü biçimde gözden geçirmek gerekebilir. Eğer hayvanlar birbirlerinin çeşitli niyetlere ve ilişkilere sahip toplumsal bireyler olduğunu farkındaysalar, bu durumda toplumsal örgütlenme ile ilgili çalışmaları da yeniden düzenlemek gereği doğabilir. Ve eğer karar alma sürecini yöneten kısmen de olsa en hoşa giden ya da en az acı veren yöntemlerle ilgili öznel duygularsa, o zaman güdüyü açıklarken bu olguya da yer vermemiz gerekir. Bu değişiklikler bir ölçüde gerçekleşmeye başlamıştır ve hayvan davranışıyla ilgili çalışmalar, insanların rastlantı eseri kendileri gibi olmayan varlıklarla ilgili düşüncelerini değiştirdikçe daha da artacaktır. Hayvan bilincin araştırılması 20 yıl öncesine göre çok daha fazla kabul görmektedir. Hayvanların zihinlerinde neler olup bittiğini şimdi biraz biliyoruz ve gelecekte çok daha fazla şey bilebileceğimiz umudunu taşıyoruz. Umarım bu kitap hayvanlarda bilincin izini sürebileceğimizi ve bu yolculukta da bilimsel olabileceğimizi göstermiştir. Bu adımı atmak biyolojinin en heyecan verici girişimlerinden birini üstlenmek olacaktır. Görevin çok zor, hedefin ise hala gizemli olması yüzünden çok dikkatli ve ihtiyatlı olmalıyız. Ama her şeye rağmen de yola koyulmalıyız. Kitabın sonu. 27 Şubat 2001.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25